Ayrım Önüç, Kayıp Söz, Oya Baydar, sayfa 152. Ömer, adamın sözcükleri dikkatle seçmeye çalıştığını fark ediyor. Samimi mi, yoksa sıradan bir protokol konuşması mı? Gözdağı vermek, kulak bükmek için mi çağrıldım, yoksa buradaki boğucu, gergin havadan bunalmış keyif ehli bir subayın, özlediği dünyadan gelmiş bir yazarla konuşup biraz açılma ihtiyacı mı? Ne söyleyeceğini bilemeden gülümseyerek hafifçe başını sallıyor. Buralarda dağların arasında günlerimiz mayın, çatışma, ölüm, saldırı, operasyonlarla geçiyor. Sizin gibi birini bulduk mu kolay kolay bırakmıyoruz bir çayımızı içmeden. Aydınlık aydınlık gülüyor. Çay içmek zorunda değilsiniz tabii. Daha cazip içecekler de bulunur. Sizler bizim uzaklara açılan penceremizsiniz Ömer Bey. Eh bizler de size tanımadığınız uzakların, buralarda ölümle burun buruna görev yapan insanların düşündüğünüzden farklı olabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Geçenlerde tanınmış bir gazetecinin adını söylüyor. Yolu bizim buraya düşmüş. Şu son faili meçhul olayı patlamadan hemen sonraydı. O kararını çoktan vermişti. Okuyorsunuzdur yazılarını herhalde. Bilirsiniz, orduya, askere pek hayırhah bakmaz. Sözünü de esirgemez. Onu buralardaki koşulları bizim gözümüzden de görebilmesi için biraz gezdirdik. Bir de halkla temas etmesini sağladık. İnanın, birkaç günde dost olduk. Aramızda güven doğdu. Buradan giderken kafası değişmişti. Demeyeyim ama yeni sorular vardı kafasında. Her şey siyah beyaz değil, terör örgütünün göstermek istediği gibi. Adamın sözleri, örtülü bir tehdit, bir dokundurma mı yoksa içten mi yine karar veremiyor. Bir askerden her şeyin siyah beyaz olmadığını duymak çok sevindirici sayın komutanım. Haklısınız, yerinde görmek, incelemek bambaşkadır. Ön yargılı olmamak gerek ama bazı olaylar tarafsız bir göz için ön yargıya yer vermeyecek kadar açık. Bunların örtbas edilmemesi gerek. Sözünü ettiğiniz yazarı iyi tanırım. Arkadaşımdır diyebilirim. Hukuk devleti ilkelerinin hiçbir neden ve gerekçeyle askıya alınmaması gerektiğini savundu hep. Birden saldırıyı fazla çabuk ve cepheden karşıladığını fark edip yumuşatmaya çalışıyor. Ama ben romancıyım. Buraya geliş nedenim de yazmaya başladığım romanla ilgili. Çevreyi, bölge insanlarını daha iyi tanımak ihtiyacındaydım. Belki zamanlaması biraz yanlış oldu. Ortalığın yeniden karıştığı bir döneme rastladı galiba. Benim gazeteci yanım ağır basmaz. Ara sıra ilgimi çeken konularda röportajlar yapıyorum, o kadar. Tevazu gösteriyorsunuz Ömer Bey. Müttefik saldırısını bekleyen Bağdat'tan yazdıklarınızı, daha önce Afganistan notlarınızı gazetede zevkle okuduk. Televizyonlarda da seyrettim sizi. Romanlarınızı okuyamadım. Biz askerler, itiraf edeyim, pek roman okumayız. Zaten vakit de olmuyor. Ben de pek roman okumam diye lafa giriyor kaymakam. Lisedeyken Çalış Kuşu'nu okumuştum, sonra da İnce Mehmet'i okudum. Yenilerde şu sık bahsi geçen moda yazarlardan bir kitap okuyayım dedim. İyi niyetle başladım, sarmadı, sonuna kadar gelemedim. Karım çok roman okur, sizin de okurunuzdur. Romanlarınızı çok sever, çoğunu okumuştur sanırım. Burada olduğunuzu söyleyince, ah inanmıyorum dedi, o da tanışmak isterdi sizinle. Memnuniyetle, eşinize saygılarımı iletin lütfen. Bir kitabı imzalayıp kendisine göndermek isterdim kabul ederlerse. Böyle terbiyeli, edepli, ölçülü konuşabildiği için kendinden memnun kalıyor. Buralarda devletle iyi geçinmek gerek. Çok kalacak mısınız yoksa kaçacak mısınız hemen? Henüz karar vermedim ne zaman döneceğimi. Sadece görmek yetmiyor. Yazma işi, havaya girmeyi, insanların rengine, kokusuna alışmayı, onlarla konuşmayı, gözlerinin içine bakmayı, teması gerektiriyor. Biraz daha zamana ihtiyacım var sanırım. Siz siz olun, o kadar fazla bakmayın buradakilerin gözlerinin içine. Anlattıklarına da fazla güvenmeyin. Siyaseti, kibarlığı bir yana bırakıp askerce, mertçe, açık konuşacak olursak bunların hepsi devlet düşmanıdır. En barışçı, devlete en merbut görüneni bile, diyor komando birliği komutanı. Sesi kesin ve sert. Ömer cevap vermeye hazırlanırken garnizon komutanı lafı değiştiriyor. Aydınlarımızın buralara gelmesi bizleri sevindirir. Memleket gerçeklerini, terörün gerçek yüzünü görmelerinde yarar var tabii. Gelmeleri buradaki halk için de çok önemli. Unutulmadıklarını, batıdakilerin onları yok saymadığını göstermesi bakımından önemli. Komutanım haklı olarak sert konuşuyor. Acısı büyük. Hain bir pusuda bir astsubayını, bir de erini kaybetti daha 2 gün önce. Gencecik, çocuk yaşta bir er, üstelik de Kürt kökenli. Astsubayımız da buraya kendi isteğiyle, vatan aşkıyla gelmiş çok değerli bir evladımızdı. Arkasında 3 yetim bıraktı. Bu koşullarda her zaman yumuşak, anlayışlı, barışçı olmak ne yazık ki pek mümkün değil. Aslında devlet daha kucaklayıcı olabilse, sivil iktidar buralara iş getirebilse, yaralarını sarabilse, bura halkı merttir, iyidir. her yerde bir avuç vatan haini bulunur. Ne yazık ki buraların koşullarında halkı kandırmaları daha kolay. Güçlüklerinizi anlıyorum diyor Ömer isteksiz bir sesle. Bu savaş, terör, kan herkesi bezdirdi. Sizler çok daha iyi bilirsiniz. Olayla yüz yüze olan, canı pahasına savaşanlar sizlersiniz. Benim şu birkaç günde görebildiğim kadarıyla bu insanlar barış istiyorlar, adalet istiyorlar. Kimliklerinin tanınmasını, saygı gösterilmesini, hain, şerefsiz sayılmamayı, hırpalanmamayı istiyorlar. Belki edebiyatçı hayalperestliği diye düşüneceksiniz ama aslında bunca kana rağmen masumiyetlerini yitirmemiş insanlar bunlar. Hala umut var diyorum ben. Geldiğinizden beri görüştüğünüz insanların etkisinde kalmamaya çalışın sayın yazar. İnsan hakları mücadelesi adı altında terör örgütü militanlarına kalkan olan, seçilmişlik kisvesi altında bölücük yapanlar doğru kılavuz olamazlar. Konuşan yine daha komandoları birliği komutanı. Adamın düşmanca tavrına, emredici konuşmasına sinirlenmeye başladığını hissediyor Ömer. Aman dur, sakin ol diyor kendine. Bu insanlarla kötü kişi olmaya hiç gerek yok. Ne de olsa buraların hakimi onlar. Üstelik hani empati deyip duruyoruz, bu insanları da anlamak gerek. Ölümle, savaşla, korkuyla, düşmanlıkla çevrildiler. Üstelik adamın as subayı, eri öldürülmüş, yarın başkalarının ölmeyeceğine kim garanti verebilir? Tam bölücülük yapanlar derken kimleri kastediyorsunuz diye soracakken kaymakamın kendisine sevecen ve uyarıcı bakışlarla baktığını hissediyor. Misafiri öfkeli ve sert subayın hışmından korumak, kollamak isteyen bir hali var. Uyarılarınızı dikkate alırım diyor kısaca. Gergin sessizliği komutan bozuyor. Size çay teklif etmeyeceğim Ömer Bey. Yazarımız bir kadeh içkiye hayır demez sanırım. Bu vesileyle sizi bahane edip biz de birer kadeh içeriz. Öyle değil mi kaymakam bey? Komutanımızı bu gece affedelim, daha önce özür dileyip izin istemişti. Son iki günü çok gergin geçirdi. Başınız sağ olsun komutanım, yarın görüşürüz. Buyurun Ömer Bey, bizim mütevazi mahfilimizin aşçısı hiç kötü değildir. Yöre yemeklerini de güzel yapıyor. Gece Ömer'in korktuğunun aksine keyifli geçiyor. Komutan da, kaymakam da ılımlı, hoş insanlar. Keşke bütün bunlar olmasaydı, keşke buralarda savaşmak zorunda kalmasaydık diye düşünen türden. Sohbet samimi, açık, dostça, yöresel yemekler sahiden güzel, rakı da hiç fena değil. Birbirlerini kollayarak az içiyorlar. Kaymakamın sağlık sorunları var, şekeri yüksek, içmiyor. Bir süre sağlıklı beslenme, şeker, tansiyon konuşuluyor. Birbirlerini tartıp rahatladıkça komutanlıktan, kaymakamlıktan, yazarlıktan soyunup çıplak insan kimlikleriyle kaldıkça konuşma da rahatlıyor, açılıyor. Aşiretler, töreler, mirler, şıhlar, cemaatler, eşrafın hali, halkın durumu, kaçakçılık, terör, askerin sıkıntıları, kırmızı çizgileri, korkular, öfkeler, hırslar, umutlar, hatta biraz da siyaset. Bir ara laf bölgede kadınların durumuna geldiğinde Eczacı Cihan Hanım, her alanda olduğu gibi kadın hakları konusunda da pek faaldir maşallah diyor kaymakam. Eskiden tanır mıydınız kendisini, yoksa buraya gelince mi tanıştınız? Hayır, tanımazdım. Nereden tanıyabilirim? İlk geldiğim akşam başım çok ağrıyordu. Zor bir yolculuk yapmıştım. Bilirsiniz o yolu. 2 saatlik yol neredeyse 6 saat sürdü. İlaç almak için nöbetçi eczaneye uğradım, öyle tanıştık. Akıllı, uyanık bir kadına benziyor. Öyledir. Hem de bölgenin güçlü aşiretlerinden birine mensuptur. Devletle de, bölücü terör örgütüyle de ilişkileri olan, bir kolu korucu, bir başka kolu terör örgütüne yataklık yapan büyük bir aşiret. Bu aşiretler meselesini incelemelisiniz Ömer Bey. Bambaşka bir alemdir. Hani şimdi moda olan, deyimle ezberleri bozar bu alemde olup bitenler. Ben o olay sırasında burada değildim. Daha sonra tayin edildim ama anladığım kadarıyla Eczacı Hanım'ın kocasının öldürülmesinin de aşiretle bir bağı varmış. Adam bu bölgeleri için önemli biriymiş. Yazan, çizen, saygın biri. Eczacı Hanım eşinin faili meçhul bir cinayete kurban gittiğini söyledi. Konuyu fazla uzatmadı, ben de yakışık almaz diye sormadım. Ayrıca ilgi alanıma da girmiyor. Buralarda terör örgütüne yakın kişiler, fikir önderi sayılanlar falan öldürülünce hemen devletten bilinir. Bölücü örgüt hemen bu propagandayı yayar diyor komutan. Doğrusu biz de gözdağı olsun diye çoğunlukla susarız, dahlimiz yoksa da açıkça reddetmeyiz. Zaten reddederseniz terör örgütünü resmen muhatap almış olursunuz. Asker bunu asla yapmaz. Kaymakam Bey'in değindiği olay ilginçtir. Cinayeti kimse üstlenmedi ama kimse de reddetmedi. Söylentiler çıktı, olayın kırısının bilgisi dahilinde gerçekleştirildiği yönünde. Ama bence bütün bunlar da yakıştırmaydı. Burada sular sanıldığından daha bulanıktır Ömer Bey. Eczacı Hanım aşiretin koruması altında olmasaydı bu kadar serbest hareket edemezdi. insan hakları, kadın hakları falan, kusura bakmayın Ömer Bey, ama bunlar en azından buralarda eninde sonunda ayrılıkçıların değirmenine su taşıyan işlerdir. Hanımın iki yanlı koruması, iki tarafın desteği olmasaydı bu işlere böyle pervasızca bulaşamazdı. Haddimi aşar size akıl vermek ama kulağınızda bulunsun. Dostça bir uyarı kabul edin. Aydınlarımızı çeken, büyüleyen bir yanı vardır buraların. Büyüye fazla kaptırdılar mı kendilerini, sirenlerin sesine kapılıp teknelerini kayalıklara bindiren gemicilere benzerler. Kaymakam, yaptığı benzetmeden ve mitoloji bilgisini sergilemekten memnun, sandalyesinin arkalığına yaslanıp bıyık altından sırıtıyor. Komutanın suratının asıldığını, başını öte yana çevirdiğini bile fark etmiyor. Bu son sözleri duymazlıktan gelmek en doğrusu diye düşünüyor Ömer. Konuyu dağıtmalı. Komutana dönüp daha nereleri, kimleri görmesini tavsiye edebileceğini soruyor. Bu kadar ağır ve yıpratıcı mesaileri sırasında acaba kendisine yardımcı olabilirler mi? Bazı yerlere gidebilmesi için özel izin verebilirler mi? Uygun görülürse bir operasyonu, en azından kışladaki operasyon hazırlığını izleyebilir mi? Güven sağlayabilmek için laf olsun diye söylüyor bunları. Görmek istediği bir yer, konuşmak, tanışmak istediği insanlar, hele de katılmak istediği operasyon yok. Roman falan da yazmıyor, yazamıyor. Bu şehirde daha fazla kalması için hiçbir neden yok aslında. Sirenlerin karşı konulmaz çağrısı ve dağların sesinden başka. Komutanın arabasıyla karanlık ve tenha yollardan otele dönerken, bir an Cihan'a, hayır Cihan değildi, Jihan'dı. Neden hep karıştırıyorum? Uğramayı düşünüyor. Vedalaşmak için ya da günlerdir içinde bastırdığı arzuya yol vermek, gemisini sirenlerin kayalarına çarpıp parçalamak, bu büyülü, tekinsiz, ıssız adada bir daha anakaraya dönmemecesine kalmak için. Otele yaklaşırken cep telefonu çalıyor, horoz sesi. Arabayı kullanan asker önce şaşırıyor, sonra kendini tutamayıp gülüyor. Komutanın misafiri, ne de olsa bir sivil, biraz gevşemekte beis yok. Horoz sesi Elif'e, kedi miyavlaması eskiden onu yitirmeden önce Deniz'e aitti. Daha başka seslere de ayarlamıştı telefonunu. Örneğin eski devrimci, onun sırtından yeni zengin yayıncısı Enternasyonel'e ayarlıydı. Yakınlarıyla arasında hoş bir şakaydı bu. Elif, ben neden horoz sesiyim diye sorduğunda, çünkü sen beni her daim uyandıran, hayatta uyanık kalmamı sağlayan karımsın diye cevap verirdi. Öyleydi de gerçekten. Deniz, onların dünyasından kaçıp gitmeden önce sevgili kedicikleri, oğulcuklarıydı. Telefon etti mi, sevimli yavru kedi miyavlaması oğlundan haber olduğunu müjdelerdi. Şimdi horozdan da, kediden de, enternasyonelden de sadece binlerce kilometre değil, binlerce duygu mesafesi uzakta. Hepsine ne kadar yabancılaştığını düşünüyor, biraz şaşkınlık ve garip bir özgürlük duygusuyla. Telefonu açmıyor, horoz bu defa kimseyi uyandıramadan uzun uzun ötüp susuyor. Erken öten ya da çok geç kalmış bir horoz. Saatte haber veriyor. Gece yarısı olmuş bile diyor. Hala sırıtan makam şoförüne. Otelin kapısında inip doğru odasına çıkıyor. Yitirdiğim sözü aramaya gelmiştim buralara. Yalnız, yaralı, kaçak çocuklar, bar git, sözü yerinde ara. Sözü bulmak için sesi duymak gerek önce. Sesi duyacaksın ki söze dökesin demişlerdi. Onlara inanıp geldim. Yitirdiğim sözün peşinde miydim? Sadece bilmiyorum. Gündelik yaşamımın yumuşak, rahat yatağında, bencil bir duyarsızlık içinde fark etmeden tükettiği beni, içine bir zamanlar doldurmuş, sonra yerine soğuk, karanlık bir boşluk bırakarak kaybolmuş, o tanımsız şeyi aradığını seziyordu. Ama neden burada? Neden kaybettiği yerlerde değil de bu uzak, yabancı topraklarda? Zelal aynı soruyu kendi diliyle sorduğunda, benim kaynaklarım, topraklarım kurudu diye cevap vermişti. Buralarda kaynakların daha gür, daha arı, daha serin olduğunu sanmak da bir çeşit aydın romantizmi değil mi peki? Bu da bizim yarattığımız bir doğu efsanesi değil mi? Buraların duygusunu yakalamaya çalışıyorsanız yas evine gidin demişti Jihan. Sizi bir arkadaşımla tanıştırayım. Bir avukat arkadaşım. Eşimin de öğrencisi gibiydi. Buralıdır. Üniversitede kalıp kariyer yapabilecekken, İstanbul'da yazıhane açıp ünlü zengin bir avukat olabilecekken, burada kalıp taşra avukatı olmayı yeğleyenlerden. O sizi götürür yas evine. Halk evini bilirdi de yas evini bilmezdi. Birkaç gün önce terörist diye vurdukları küçük oğlanın evi mi? Sadece onun değil, hepimizin evi. Buranın halk evi gibi bir yer. Ölümlerden sonra orada toplaşılır, ölenin yakınları taziyeleri orada kabul eder, ağıtlar orada okunur, maniler, türküler orada yakılır ölenin ardından. Alaycı ve buruk gülümsüyor. Toplumsal, kamusal bir mekan. Cami gibi, cemevi gibi bir yer. derin şehrin, derin acılarının kalbi orada atar. Açık mıdır hep? Hep açıktır. Çünkü hep ölünür, çok ölünür buralarda. En önemli sosyal faaliyetimizdir ölüm. Yas evine götürecek avukat arkadaşıyla tanıştırırken Ömer Bey'i tanıtmama gerek yok herhalde diyor Jiyan. Karşı tarafı okuduğunu söylemiştin yanlış hatırlamıyorsam. Tabii tanıyorum Ömer Eren'i. Dostça sıkıyor elini. Siz Jiyan'a bakmayın. O bazen böyle kötümser olur, her şeyi olduğundan daha trajik hale getirir. Yas evine uğramanız onun önerisidir mutlaka. Gidelim tabii, oraya da gidelim. Ama bizim neşeli, umutlu, cıvıl cıvıl köşelerimiz de var. Kültür derneğimiz, kadın kooperatifimiz, kadın yaşam evimiz, misire yerlerimiz. Sadece ölmeyi değil, yaşamayı da biliriz. Halayı da, gavanı da biliriz. Bir gecede onlarca kına, bir günde onlarca düğün olur. Hele de yaz mevsiminde. Mutlaka vardır, eminim. Keşke rastlasa katılmak isterdim bir düğüne. 2 gün önce terörist diye yanlışlıkla vurulan çocuğun ailesiyle tanışmak, bir yardımım dokunabilir mi diye sormak istemiştim de, Jiyan Hanım bu yüzden yas evine gönderdi. Size de zahmet oluyor. Zahmet olmuyor. Bugün duruşmam falan yok. Zaten öldürülen oğlancığın ailesiyle görüşmem gerekiyordu. Oradadırlar, onları da görürüm. Yol kenarlarında naylon torbaların, gazete kağıtlarının uçuştuğu, çöplerin yığıştığı bakımsız, tozlu bir sokakta konuşa konuşa yürürlerken en kötüsü içimizdeki yalnızlık duygusu diyor avukat. Yalnızlık ve güvensizlik. Sizin gibilerin buralara gelmesi bu yüzden önemli. Yalnızlığımız azalıyor ama sonra beklentiler, umutlar başlıyor. Buralara kadar zahmet edip gelenler gördükleri, duyduklarıyla yetmeyip halimizi anlayacaklar, anladıklarına göre de arkamızda duracaklar, çözecekler sanıyoruz. Olmuyor işte. İşte o zaman güvensizlik ve yalnızlık derinleşiyor. Yanlış anlamayın. Biliyoruz, sizler de çaresizsiniz. Zaman gerek, sabır gerek ama halkın zamanı da sabrı da tükeniyor artık. O terörist diye vurulan çocuk, 12 yaşında mı demiştiniz? Neden o? Siz bile bu soruyu sorarken bir acaba taşıyorsunuz içinizde. Güvensizlik hepimizin yüreğine çökmüş. Kolay kolay yaşamıyoruz. Çocuk gerçekten de masumdu. Masumiyet ne demekse buralarda. Örgüte kurye olabilirdi, dağa haber getirip götürebilirdi, silah milah saklayabilirdi tabii. Bu yaşta çocukların bile kavgaya girdikleri olur bazen. Burası masum melekler diyarı değil. Kimsenin arkasında kanatları yok. Burada bir savaş var. Savaş masumiyeti toptan yok ediyor. Ama bu çocuk, güvenin bana, sadece çocuktu. Sanırım asıl hedef babasıydı. Belki hedef şaşırması, belki de gözdağı. Gerçek ortaya çıkacaktır umarım. Gazetelere bakılırsa olay kamuoyunda epeyce etki yaptı. Buraya gelip yerinde inceleme yapacak heyetler hazırlanıyormuş. Tam da bunu anlatmak istiyordum Ömer Bey. Akın akın gelecekler. Hem de en iyi niyetlerle, haksızlığa, hukuksuzluğa isyan duygularıyla. Ailenin acısını, acımızı paylaşacaklar. Birazdan sizin de yapacağınız gibi. Olayın peşini bırakmamaya hem kendilerine hem de bize söz verecekler. Sonra dönecekler yerlerine. Ellerinden geleni yapmaya çalışacaklar ve ellerinden fazla bir şey gelmediğini görecekler her zaman olduğu gibi. Daha önemli işleri çıkacak ya da güçleri yetmeyecek, çaresiz kalacaklar. Sonra zamana bırakılacak, sonra unutulacak. O sırada çocuklar ölmeye, öldürülmeye devam edecek. Sizin çocuklarınız, bizim çocuklarımız, dünyanın çocukları. Adamın sesinde yılgınlık, sitem, bezginlik yok. Uzman edasıyla soğukkanlı bir tahlil yapıyor gibi. Buraya bu anlattıklarınız gibi olmamak için geldim diyor. Bu sözleri avukata değil, kendisine söylediğini, sesli düşündüğünü fark ediyor. Anlamak yetmiyor. Kendi bedeninde, kendi ruhunda yaşamak lazım başkasını. Acı paylaşılmıyor. Acıyı çekmek lazım. Bir süredir dayanışmanın kendini kandırmak olduğunu düşünmeye başladım. Ne yapacağımı ise bilmiyorum. Mahmud'un babasıyla konuşmalarını hatırlıyor. Babayı özleyen küçük kızın getirdiği cılız papatyaları, Hüseyin Pozlağ'ın "Bir oğul kaybetmek ne demektir bilir misin Ömer Begim?" deyişini, onunla konuştuklarını, yüreğini açıp kimselere söyleyemediklerini dile döküşünü. Bu insanlarda saf sözü doğurtan bir şey var. İnsanı kendini ele vermekten çekinmeden konuşturan bir şey. Belki de yüreklerine sadece böyle ulaşılabiliyor da ondan. Güvensizlik demişti avukat, güvensizliği dağıtmak için belki. Yas evi, kenar mahalle kahvehanesinden bozma büyüyecek bir oda. Duvarların etrafına sıra sıra sandalyeler dizilmiş. Sıcak olduğu için açık bırakılmış kapının tam karşısındaki sandalyelerde yası tutulanın yakınları oturuyor. Ortadaki genç kadın anne olmalı. Başından aşağı sarkan uzun beyaz örtünün bir ucu yere sürünüyor. Burada yasın ve ölümün rengi siyah değil diye düşünüyor Ömer. Yasları o kadar derinde, kendilerinin o kadar parçası ki sembollerle ifade edilmesi gerekmiyor. Yaşamın renkleriyle ölümün renkleri bir burada. Annenin yanında başka kadınlar var, yaşlı kadınlar. Alçak sesle, sadece dudaklarını kıpırdatarak duaya benzer bir nakarat tekrarlıyorlar. Anne ağlamıyor, duaya katılmıyor. Gözlerini yere, eski plastik terliklerini dikmiş, ellerini göbeğinin altında kavuşturmuş. Öylece hareketsiz duruyor. Baba biraz ötede, kadınların birkaç boş sandalye uzağında tek başına oturmuş, gelip gidenlere bakıyor. Kapıdan girerken avukat içeridekilerle sessizce selamlaşıyor. Babanın yanına gidiyorlar. Ömer Bey yazarımızdır. Ankara'dan gelmiştir acımızı paylaşmak için. Size başsağlığı dilemek ister diyor Türkçe. Sonra aynı sözleri Kürtçe tekrarlıyor. Ayağa kalkıyor baba. Hoş gelmişsen begim. Oğlum vurulmuştur. Zarok kuştin. Zarok kuştin. Zarok kuştin. Zarok kuştin. Ankara otogarında geceyi yırtan çığlık, Mahmud'un sesi, Mahmud'un sözleri ve zarok kuşt. Ev zarok kuştin. Pergelle çizilen bir çember başladığı noktaya kavuşuyor sanki. Kendi çizdiği çemberin ortasına tutsak kalmışlık duygusuna kapılıyor Ömer. Ne yapacağını bilemeden genç babanın omzunu okşuyor. Söyleyeceği her sözün riya olacağını, kas katı, ruhsuz sözcükler olacağını hissediyor. Bu çocuğun öldürülmesinde, bu insanın acısında hiç payım yok, hiç günahım yok. Peki bu utanç, bu suçluluk duygusu neden? Aynı duygu değil miydi? Zelal'le Mahmut'un acılarının izinden buralara sürükleyen beni... İdrakı ve yüreği yas evinin duvarlarından, bu insanların acılarından sızan bir ışıkla aydınlanıyor. Denizin yenilgisi, her şeyi ardında bırakarak, vazgeçerek kaçışı da bu suçluluk duygusu, bu utanç yüzünden değil miydi? Bu defa ceza görecekler, bu defa cinayet yanlarına kar kalmayacak gibi aptalca bir şeyler söylemeye çalışıyor. Kimse ceza görmeyecek, yargılanmayacaklar bile. Ne avukatın, ne kimsenin gücü yetecek zalimlere diyor acılı baba. Buralara kadar gelmişsin begim, sağ ol. Avukat söyledi, yazarmışsın. Kalemim var, kalem silahtan güçlüdür derler. Biz de inanırız sözün, kalemin gücüne. Barış olsun, ölüm bitsin isteriz. Ama şimdi tek oğlum vurulmuştur. Yaz yazabildiğin kadar, onu geri getiremezsin. Buralarda silah kalemden güçlüdür. Kimse anlatmasın bana artık kalemin, kelamın gücünü. Susuyor, susuyorlar. Kadınlardan biri yaldızlı plastik bir tepside çay getiriyor. Duvara ölen çocuğun vesikalık fotoğraftan büyütülmüş... Siyah önlüklü, beyaz yakalı bir resmi asılmış. Okula başladığı zaman kayıt işlemleri için çekilmiş olmalı. Gözlerindeki hüzün Ömer'in içini işliyor. Fotoğraftaki çocuk kendi ölümünü, kendi yasını seyreder gibi sanki. Üç tarafında sandalyeler dizili odanın ortasına konmuş bir sehpanın üzerindeki su şişesinin içine sarı, kırmızı, yeşil çiçekler yerleştirilmiş. Mahmud'un babasıyla çay içtikleri muşamba örtülü masanın üstündeki çiçeklerin aynısı. Onlar yas evine girdiklerinden beri kadınlar da duayı ağıtı kesmiş. Herkes susuyor. Sessizlik ses olup söze dönüşmek üzere sanki. Dışarı çıktıklarında babanın sözlerini alınmayın diyor avukat. Sizi dost bilmeseydi, medet ummasaydı öyle konuşmazdı. Yüreğini açtı size. Anlatması zor ama size güvendi o. Size, sizlere, bana, hepimize ihtiyacı var. Hepinize ihtiyacımız var aslında. Düşünürüm de öfkemiz, sitemimiz bu muhtaçlıktan kaynaklanıyor gibi gelir bana. Bu yüzden mi buradasınız? Avukat soruyu anlamıyor önce. Yani demek istiyorum ki size ihtiyaç olduğunu bildiğiniz için mi kaldınız burada? Cihan Hanım, isteseydiniz İstanbul'da, Ankara'da falan avukatlık yapabileceğinizi, üniversitede kalıp akademisyen olabileceğinizi ama burada kalmayı tercih ettiğinizi söylemişti. Böyle de denebilir. Burası benim vatanım, toprağım, taş yerinde ağırdır derler. Dağa çıkanımızda, şehirde kalanımızda, doğru ya da yanlış, kendi yolumuz, yöntemimizce, parçası olduğumuz bu halka, bu topraklara borcumuz olduğuna inanırız. Bu borcu ödemeye çalışırız. Bu topraklar ne verdi size acıdan başka? Yas evlerinin olağan sayıldığı bu kent? Acıyı yaratan bu topraklar değil, bu halk değil. Acı tarihin zoruyla, muktedirlerin zulmüyle dayatıldı bize. Bizler, bu toprağın çocukları, bu acının utancını duyarız içimizde. Hoca, dünyanın ve halkın acıları karşısında duyduğun utancı yitirirsen, insan özünü kaybedersin derdi. Hocadan, yani Cihan Hanım'ın kaybettiğimiz eşinden bizler çok şey öğrendik. 13. ayrımın sonu. Sayfa 163.